Neden filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu Meryem Yavuz. Meryem'le yollarımız aslında hiç kesişmedi ama hep kesişti, öyle diyeyim. Çünkü Türkiye'de görüntü yönetmenliği dendiği zaman, özellikle ben cinsiyetçi yaklaşımları sevmiyorum ama dünyada da az olduğu için söyleyebilirim. Türkiye'de zoru başaran birisi, kadın görüntü yönetmeni. Bugün onunla konuşacağız. Hoş geldin Meryem.
Hoş bulduk. Çok teşekkür
ederim. İyi ki geldin. Vallahi iyi ki geldin çünkü ben senin işlerini de çok beğeniyorum. Ve sanıyorum seninle bir tane jüri deneyimimiz olmuştu değil mi beraber? Ama o zaman pandemi vardı. Online'da birbirimizi çok uzaktan ama fikirlerimiz aynı filmler. Ama ben çok yaptığın filmleri biliyorum. Aslında kariyerinin başından itibaren hep senin olduğun farkındayım. Çünkü görüntü yönetmenini seçmek başlı başına bir iş. Şimdi sen İstanbul'da doğuyorsun, İstanbul'da büyüyorsun. Orada da benziyoruz. Ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'ne giriyorsun. Bunu soracağım. Yani isteyerek mi seçtin sinema alanı, neydi senin çocukluğunda bu mesele nasıl gelişti, hani çok mu meraklıydın, nasıl oldu?
Ben işçi bir babanın, ev hanımı bir annenin kızıyım ve hayatımda ilk defa sinemaya 14 yaşındayken gittim. Çok geç bir tarih aslında, dönem daha doğrusu. Ve tabii gittikten hemen sonra çok vuruldum, büyüledi beni. Yani sinemanın atmosferi, koca bir perde, hareket, renk, nasıl yapıldığını merak etmeye başladım. Ailemde kimse yoktu. Değil sinemayla ilgilenen, sanatla da ilgilenen kimse yoktu. Hatta ailemde ilk üniversite okuyacak kadın ben olacaktım bir süre sonra. Çok şanslıydım. Kararlarımı kendim verebildim. Her ne kadar işte orta alt sınıf bir ailenin kızı olsam da, derslerinde başarılı biri olsam da, ailemin beklentisi benden doktor mühendis olmamdan yana olmadı.
Büyük bir şans.
Çok büyük bir şans. Sinemacı olmaya karar verdiğimde 15 yaşındayken babamla konuşmak istedim. Karşı karşıya oturduk. Dedim ki sana söyleyeceklerim var. Çünkü seni de ilgilendiren bir karar almak üzereyim. Sinemacı olmak istiyorum ve sinemacı olmak demek aslında bir yaşam biçimi tercih etmek demek. Anlıyorum çünkü gecesi gündüzü belli değil. Bazen evden gidiyorsunuz, birkaç ay gelmiyorsunuz. Birazcık böyle 15 yaşında babasının kızı birisi olduğum için buna ne tepki vereceğini merak ettim. Babam dedi ki ben sana destek olamam bu yolculukta. Kimseyi tanımıyorum, param da yok. Ama merak etme, köstek de olmayacağım dedi.
Muhteşem.
Gerçekten muhteşem. O sırada değil ama yıllar sonra hayatımdaki en büyük desteği babamın o sözünden aldığımı fark ediyorum.
Tabii, tabii.
Annem de öyle keza. Yani eğer isteselerdi ben bugün çok iyi kazancı olan, ailedeki herkese faydası dokunan, fiziksel manada doktor, mühendis olabilirdim. Böyle bir potansiyelim vardı ama sanatçı, sinemacı olmak istedim.
Ne kadar güzel.
Ve herkes beni destekledi fikirsel olarak.
Bu anlamda süper çünkü bence babanla aranızda bu kız ne yaparsa iyi yapar gibi bir güven işareti.
Tam olarak
olmuş
öyle.
Galiba değil
evet,
mi?
Evet.
Çok güzel ya, bu ne kadar şanslıyız aslında. Benim de hiç karşı çıkmadılar, seviyorsan yap ama iyisi ol gibi bir şey vardı o yüzden... Çok güzel. Peki Mimar Sinan'ı kazanmak da çok kolay bir iş değil. Ben de biliyorsun Marmara Güzel Sanatlar mezunuyum. Ve ben Mimar Sinan'ına mesela hiç sınava bile girecek kriterler, yani işte eşit ağırlıkta belli bir puan alacaksın, sonra yetenekler var falan. Hani o eşit ağırlık puanı tam tuttuktan sonra öbür tarafa hani çözebilsen bu taraf kalacak. Yani baktığım zaman özel yetenek sınavıyla girenlerdensin.
Maalesef. Maalesef diyorum. Çünkü bedelini ödedim. Kendini hazırlamış biriydim. Her ne kadar üniversite sınavı için işte çok çabaladığımız bir sene boyunca başka hiçbir şey düşünüp yapamadığımız bir dönem geçirmiş olsak da, bir ya da iki sene diyeyim. Ben de geometri sorusu çözerek sinema bölümünü kazanan gruptanım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam üçüncü seneydi o sene. Ve öğretim görevlileri, üyeleri bu durumdan son derece rahatsızlardı. Birincisi çok yorulmuş, bıkmış bir grup öğrenci vardı karşılarında. İkincisi sanattan, sinemadan hiçbir haberleri yoktu, edebiyattan.
İşte, çok büyük
gündemden,
bir problem
bu. Siyasetten, aynen öyle. Hayal kırıklığına uğradıkları için ilişkimizin sağlamlaşması çok uzun sürdü diyebilirim.
Tabii çünkü mesela ben 1986 girişliyim Marmara Güzel Sanatları. 5 ayrı sınava girdim ben. Yani
harika.
Çizim, bir tek sözlü yoktu. Hani neredeyse diyeyim. O da hani sınava girdiğinde aslında hocaların bir kanaati de oluşuyordu. Çünkü 5 sınava girince ard arda. Evet. Ama okula giriyorsun. Zor okuldur. Kolay değildir.
Çok zor.
Ve ne zaman görüntü yönetmeni olmaya karar verdin?
15 yaşımda.
O zaman da görüntü yönetmeni olmaya karar verdin.
Evet, çünkü merak ettiğim şey nasıl çekildiğiydi.
Peki fotoğraf çekiyor muydun?
Hayır, bir fotoğraf makinem de yoktu. Bir fotoğraf makinemin olması bile çok geç. Belki 19-20 yaşlarında.
Anlıyorum. Peki bu anlamda müthiş bir şey ve oraya girince aslında okulda hocalar sevinmiştir görüntü yönetmeni olmak isteyen birisi var diye.
Evet,
çünkü
sevindiler.
Genelde okulda herkes yönetmen olmak ister sinema okullarında. Ben de mesela ilk tabii ki yönetmen olacağım diye gittim ama sonra ben ikinci seneden sonra yapımcılığa hemen hemen karar vermiştim yani. O da iyi oldu yani, neden olmasın.
Kesinlikle.
Peki yani harika, ve ondan sonra okuldayken mi çalışmaya başladın yoksa tabii yani okuldayken çalışmaya başladın. asistanlık mı yapıyordun, nasıl yapıyordun?
Tam şu sırada okulu bitirmediğimi itiraf edebilirim belki. Çünkü bir süre sonra okulun imkanları yetmemeye başladı.
Tabii.
Yani koca bir sektör var, hem de yanı başınızda. İstanbul'un kalbindesiniz, merkezindesiniz.
Evet, evet,
her
evet,
köşe
evet.
başında bir set var. Ama sizin elinizde işte kırık kameralar, işte 2-3 tane çalışmayan lamba. Yani koşulları maalesef çok sınırlıydı ve ben görmek istedim.
Çok
setlerde
haklısın.
Neler oluyor.
Çok, o kadar iyi anlıyorum ki.
Fakat okul yönetiminin davranışı önce okulu bitir ondan sonra sahaya git şeklinde oldu.
Klasik.
Ben sabredemedim. Ben gitmek istedim.
Çok iyi yapmışsın. Ben de sana burada kendimle ilgili bir örnek vereyim. Çok benzer. Sizde gene iki kırık lamba var. Bizde o da yoktu.
Evet.
Ondan
evet.
sonra ve ben sanıyorum ikinci sınıfın birinci sömestrinde kendimi reklam sektörüne attım. O yüzden ben okulu bitirdim ama 6 yılda bitirdim. çünkü bir hocamız, yani Allah iyilik versin diyelim. Bir hocamız beni 3. sınıfı 3 sene devam etti. Ve ben aslında çok önemli bir iş toplantısından diploma törenine gittim. Okulda dereceyle bitirdim ama... Bitirmende de rahmetli Zafer Doğan'ın çok etkisi vardır. Zafer Hoca dedi ki Zeynep, filmini yap gel artık, bunu bitir çünkü sen çok iyi bir sinemacısın dedi. Gerçekten bunu unutamam. İnsan hayatında hani örnek olan insanlar vardır,
evet,
ya bu çok
evet.
önemli. Ne kadar önemli, ama zaten şunu da çok söylüyorum birçok arkadaşa. Bizim mesleğimiz diplomayla yapılan bir iş değil. Yaptığın işle var olan bir şey. Peki ilk gittiğin set... Nasıldı yani, beklediğin gibi miydi, nasıldı ve kimin setiydi, reklam mıydı, neydi?
Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu bir sitcom setiydi. Çünkü
birçok hazır... kamera.
Birçok kamera, evet. Şimdi sinema okuyorsunuz, çok iyi filmler seyrediyorsunuz çok uzun zamandır ve benzer şeyler yapmayı hayal ediyorsunuz. Tabii ki de kendimi işte sanat filmlerinin yapıldığı setlerde hayal ediyordum.
Tabii.
Bir gün işte dekorun tepelerinde dolaşırken, kamerayla 3-5 bir şey çekmeye çalışırken, bir öğrenci filmi. Oyuncularımızdan biri Onur Yay Evrentan'dı. Bilmiyorum bunu hatırlar mı ama ben kendisine çok şey borçluyum. Bana gelip ne yapmayı planlıyorsun bundan sonra, yani okul bitince nereye gideceksin diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Kimseyi tanımıyorum dedim. Şöyle bir durdu, bir süre beni izlemiş belli ki ve hoşuna gitmiş, yardımcı olmak istedi. Bir kişi tanıyorum, ışıkçı, bir onunla konuşayım, bir yanına git. Belki seni asistanı olarak yanına alır, olmazsa bir süre staj yaparsın, birkaç sete gidersin dedi. Çok sevinirim dedim.
Ay ne güzel olmuş.
Gerçekten öyle, birkaç hafta sonra işte şey, üzerimde bir gömlekle bir ışık şirketinin kapısından içeriye girdim. Tabii ki o zaman gayet iyi anlıyorum tepkilerini bu arada. Geldin, hoş geldin ama tahmin edersin ki bizim senden bir beklentimiz yok. Öğrenirsen kendine, yaparsan kendine, gidersen kendine. Gel, git. Hani biz seni 3-5 sete götürürüz. Ama içten içe birkaç hafta içerisinde bana göre değilmiş bu iş deyip bırakacağıma çok eminlerdi. 3-5 hafta sonra sen hızlı öğreniyorsun dediler. Bir 3-5 hafta daha sonra ya sen bırak bu görüntü yönetmenliği sevdalarını, gel seni ışık şefi yapalım dediler.
Ha güzel.
Evet, ama tabii ben çok gencim, içimde bir ateş yanıyor. Ben görüntü yönetmeni olmak istiyorum dedim. O dönemde gerçekten de alanında çok iyi ışık şefleriyle, çok iyi görüntü yönetmenlerinin setlerine gittik. Koca kamyon dolusu ışıklarla ve ben çok kısa zamanda sitcomundan reklamına, fotoğraf çekimine kadar çok fazla çekimde bulunmuş oldu.
İşte okul.
Aynen
öyle. Gerçek okul orası.
Evet. Bu bir sene sürdü bu süreç benim için. Hala kullandığım bir bilgi.
Yok, zaten sete ilk girdiğin andan itibaren yaşadığın her şeyin bir okul mahiyetinde olduğunu söyleyebilirim. Oraya girmek için de işte meraklı olmak gerekiyor. Hani sana o yapım şirketinde demişler ya, hani sıkılırsan gidersen, genelde öyle oluyor. Çünkü çok büyük beklentilerle gelip sonra çok sıkılıp giden oluyor. Yani ben bir sete gireyim, hani değil orası. Yani orada kendini göstermek aslında, çok sen anlattıkça kendi hikayelerime çok benzer hikayeler. Benim de çok benzer öyle bir yılım var ve sonra alanımı belirleme üzerine iyice çalışmıştım. Peki o gördüğün film seti, yani böyle hayalinde o kadar çok kamera gördüğün, ışık gördüğün vesaire, nasıl oradaki sistemi ve hiyerarşi sana nasıl gözüktü mesela?
Kalabalık bir setti. Tabii ben çok fazla ışığa odaklanmıştım. Nasıl atmosfer oluşturuyorlar? Kamyondaki lambalara bakıyordum. Adlarını ezberlemeye çalışıyordum. Hangi lambayı nereye koyduklarını anlamaya çalışıyordum. O yüzden çok diğer departmanlardaki dinamikleri çok gözlemlediğimi zannetmiyorum o sırada. Yani çok fazla
odaklandın ışık, yani.
Evet, evet, evet. Bu bir süre kadar böyle devam etti. Ama biz aynı zamanda, ben Mimar Sinan'da öğrenciydim. Çok sevdiğim arkadaşlarım vardı. Marmara'da okuyanlar, Bilgi'de okuyanlar. Yani aslında bir dönemde üç üniversitede okumuş gibi oldum.
Tabii.
Birbirimizin ödevlerini beraber yapıyorduk. O dönemin de biz kısa filmler üretiyorduk ve o kısa filmler dünya perdesine çıkıyorlardı. Dünyadaki festivallerde gösteriliyordu. O yüzden de asıl odağım, asıl ilgi duyduğum şey yaptığımız filmlerdi. Onları daha iyi nasıl yaparız diye ışıklara bakıyordum aslında.
İşte en güzel öğrenme şeysi. Peki film izliyor muydun bu sırada?
Çok
filmleri
fazla,
izliyor muydun?
Çok fazla.
Çünkü ben şeye inanıyorum, yani ister teknik ister başka bir alanda kendini, yani yaratıcı bir alanda gelişeceksen ve bu sinemaysa, film izlemenin çok eğitici bir şey olduğunu düşünenlerdenim.
Hala çok fazla film izlerim. Gerçekten
harika.
Öyle.
Peki sonra sen 2007 yılında bir kısa filmle başlıyorsun, değil mi?
Evet.
Sonra ard arda işte Selim Evci'nin İki Çizgi.
Evet.
Sonra Talent Kampüs, yani Yetenek Kampüsü'ne seçiliyorsun Berlin'de. Şunu soracağım. Çok insanın kafası karışabiliyor ve hani buradaki dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin birçoğunun da kafasına, görüntü yönetmeni ve kameraman arasındaki farkı biraz senden dinlemek isterim. Çünkü yani kamerayı kullanan kişi görüntü yönetmeni. Çünkü görüntü yönetmeninin bambaşka misyonları ve durumu var.
Evet.
Biraz
evet,
senin öyle. Ağzından evet dinleyebilir miyiz? Bu meslek seni burada bulmuşken.
Şimdi başka bir perspektiften anlatmaya çalışayım aradaki farkı. Kadınların görüntü yönetmeni olamayacağına inananların çoğu argüman olarak, bir neden olarak kameraların ağır olmasını ortaya koyuyor.
Tabii benim zamanımda öyleydi zaten.
Hala kameralar, çok ağır kameralar da var, çok hafif olanlar da var. Fakat tabii bununla ilgisi yok görüntü yönetmenliğinin. Sizin kamerayı taşıdığınız zaman, belki de yaptığınız işin bütün zamanının içerisinde 1/6, 1/7, belki daha az zaman kaplıyor. Biz işimizin çoğunu kapalı bir kapının ardında, bir masa başında yönetmenle yapıyoruz, yapımcıyla yapıyoruz aslında.
Tabii.
Aylarca çalışıyoruz bir filmin setine çıkmadan önce. Kaldı ki sete gittiğimizde varlığımız görünmez olabilir. Bir operatörle çalışabiliriz, bir ışıkçıyla önceden çalışmış ve ona aklımızdakinin tamamını aktarmış olabiliriz. Yani setteki görüntü bir görüntü yönetmeninin tanımı değil bana sorarsanız.
Evet, tabii ki.
Öncesi var ve
sonrası var. Tabii.
Ve post prodüksiyonda film bittikten sonra kurgu odasına gidip gelmekten başlayan süreçte renginin başında oluyorsunuz. Yönetmenin bile olmadığı bir gösterim öncesi filmi siz test ediyorsunuz tabii. Görüntü yönetmeni
tabii.
olarak.
Tabii.
Yıllar sonra hala bu göreviniz devam ediyor olabiliyor. Görüntü yönetmeni ekibe en erken dahil olanlardan.
Tabii.
Senaryoyu ilk okuyanlardan.
Tabii.
Eğer yönetmeni izin veriyorsa, alan tanıyorsa, dokunanlardan, değişiklik talep edenlerden, daha iyi çalışacağını düşündüğü yerden, daha iyi olacağını düşündüğü yerden, satır satır okuyan, yönetmeni çok iyi anlayan, anlamaya gayret gösteren diyeyim. Ve anladığını da teknik bir dille geriye kalan bütün departmanlara aktaran, inisiyatif sahibi, yine yönetmenin kendisine tanıdığı alan içerisinde tabii ki. Bence filmi ilk gören, çünkü hem
tabii
sahnede... Sahneye en yakın kişisiniz, hem de vizöre gözünü koyan kişisizsiniz. Yani
tabii.
herkesten daha tabii. önce filmi siz görüyorsunuz. Bir sahneyle diğerini kafanızda siz bağlıyorsunuz. Çünkü pek çok devamlılık sorumluluğunuz oluyor. Devamlılığı tutturma sorumluluğunuz oluyor. Oldukça zor bir iş ama bir o kadar keyifli.
Evet, iş sevmeden yapılmaz.
Yapılmaz.
Aslında bu kadınların sinema alanındaki meslek seçimlerinde, yani bu benim de başıma gelen bir şey. Hı-hı. Zaten işte prodüktör, görüntü, bunlar hep erkek işi gibi yani bakılan işler. Çok şükür ki hem bunları aşıp hem bugün bu masada... İşlerini, üretimlerini yapmış iki meslektaş olarak oturabiliyoruz. Ne kadar şans. Bunu açıklaman çok çok iyi oldu. Hı-hı. Çünkü şunu da soracağım. Hani bu Berlin Film Festivali'ndeki yetenek kampüsüne kabul edildikten sonra, hı-hı, oradaki deneyimlerin çok faydası oldu değil mi? Uluslararası alanda birçok insanla tanışıyorsun. Network gelişiyor.
Hı-hı. Aslında ben pek girişken biri değilim. Ve Talent Campus'e kariyerimde çok erken bir dönemde davet edildim. Nasıl kullanacağımı bilemedim. Doğru düzgün İngilizce de konuşamıyordum o zaman. Hayatımda ilk defa yurt dışına çıkmıştım. Uçaktan iner inmez geri dönmek istedim. O ilk defa yurt dışınıza yurt dışına
anlatayım.
İlk defa yurt dışına gittiğinizde bilmiyorum size de oldu mu ama böyle bir çok depresif bir modda oluyorum. Hemen ülkeme dönmek istiyorum. Halen yüzlerce defa gitmiş olmama rağmen hala benzer bir duyguda olabiliyorum bazen. Dolayısıyla Talent Campus sürecimi iyi kullandığımı söyleyemem. Zaten şimdilerde Berlinale mesleğinde daha ileri aşamalarda olan kişileri bu kampüse davet ediyor ki iyi bir fikir gerçekten de. Ama ne oldu? Oradaki fırsatı iyi değerlendirememiş olmak sonraki fırsatlara daha başka gözle bakmayı getirdi. Öyle söyleyebilirim.
Evet, aslında tabii şimdi burada bir şey var. Cesaretinin sonucu, çünkü hani çıkıyorsun, görüntü yönetmenliği yapıyorsun, işte uzun metrajlar yapıyorsun ve orada da diyorlar ki hani Türkiye'den böyle biri var, aman çağıralım aslında. Değil mi? Hani birçok yerde sen hayır görüntü yönetmeni işte yönetmen olacağım desen ya da başka bir şey desen çok daha başka yollar olacak ama aslında hani sana sıkıntı gibi gözüken sektörde bize hani ay ne yap nasıl yapacaksın nasıl ve alacaksın denilen şey burada da bir avantaj gibi dönmüş aslında.
Aynen öyle.
Peki sonra 2015'te Toz Bezi'nde Ahu'yla çalışıyorsunuz. Evet. Bu muhteşem tabii hem kesinlikle kadın filmi hem kadın yönetmen hem kadın görüntü yönetmeni. Şimdi burada bir soruya geleceğim ama ondan önce seninle ilgili çalışırken Uçağın Süpürge'de bir ödül almışsın. Ben de o ödülü 2014 yılında almıştım. Başarı ödülü Bilge Olgaç. Buradan onu da rahmetli analım çünkü çok öncü bir kadın. Onun kataloğa senin için yazdığı bir bölüm var. Beni çok etkiledi. Onu burada kısaca alacağım. Senin için diyor ki o hikaye için bir dil arar ve kurmak için çok uğraşır. O yüzden onun çektiği görüntüyle filmin hissi asla ayrı şeyler söylemez. Filmin tüm bileşenlerini o hisse ulaşmak için görüntüyle buluşturur. Aslında bir tür terzi terbiyesidir onunki. Filmdeki dinamikler arasında dikiş atmak mahareti yani. Ses de, sanat da, görüntü de, oyunculuk da birbiriyle yamalanmış gibi değil de birbirine kaynamış olur. Aradığı şeyi tüm ekiple yoldaşlık ederek kurar Meryem. Bunu sonradan öğreniyorum. Çünkü setin ilk günü başlıyor ve son gününe kadar tüm ekibe tatlımla başlayarak söylüyor yapılması gerekenleri. Şimdi bu beni çok etkiledi. Burada böyle gizli bir kahraman durumu var. Dolayısıyla aslında senaryo sana geldikten sonra görüntü yönetmeni olarak kurduğun dünya ve yönetmenin dünyasını anlama konusunda nasıl bir çalışma yapıyorsun? Hı-hı. Nasıl bir ilişki kurmaya çalışıyorsun? Önce biraz bunu öğrenmek istiyorum.
Hı-hı. Toz bezi süreci benim için başlı başına bir şey. Yani her şeyin başladığı, hala devam ettiği bir süreç. Nesra Gürbüz beni aradı. Ve işte bir film çekeceğiz. Seninle çalışmayı düşünüyoruz dedi. Ben de çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Bir ilk film, bir kadın yönetmen. Ahu'yu bir kısa filmiyle biliyordum ama tanışmıyorduk, arkadaş değildik. Ben o sırada tamamen para kazanmak için gerçekten hiç istemeyerek diziye benzer bir şey için çalışıyordum.
Biz yapıyoruz, onu da biliyoruz.
Evet. Ve dedim ki galiba ben burada olmak zorundayım. Yani galiba programımız örtüşmeyecek. Fakat ne olduysa o iş bitti. Ve ben normalde yapmayacağım bir şey yaptım. Nesra'yı geri aradım. Dedim ki hala bir çözüm bulmadıysanız görüşmeyi çok isterim. Nesra o kadar hoş bir tepki verdi ki o zaman. Unutamıyorum. Hatta bazen moralim bozulduğu zaman o tepkiyi hatırlıyorum. Çok iyi geliyor bana. Değerli hissettiren bir tepkiydi. Yaşasın. Hani bundan sonra sırtımız yere gelmez gibi. Halbuki ben daha çok gencim. Kariyerimin çok başındayım. Ama bana güveniyordu. Sonra Çiğdem Mater, Ahu Öztürk, biz bir kahvaltı masasında buluştuk ve beni gerçekten büyük bir coşkuyla karşıladılar. Bunu hak etmiyorum dedim. Henüz ortaya bir şey koymadım. Ama onlar bana benden çok daha fazla inanıyorlardı. Bence toz bezinde böyle karşılanmam, kendimi güvende hissetmem, potansiyelimi varsa ortaya çıkarabilmem de çok etkili oldu. O yüzden bunu özellikle söylüyorum.
Çok önemli bir şey yani. Bir üretimin önemli yapı taşlarından birini oluşturacaksınız. Ve o yönetmenin yanında en çok olan insan. Evet. Herkesten daha çok olan insan. Evet. Yani çekim sürecinde ve sonra işte renk zamanı vesaire. Şimdi dolayısıyla burada yönetmenle baş başa çalıştığında geliştirdiğin metot nedir? Yani anlamaya mı çalışıyorsun? Nasıl oluyor?
Evet, kesinlikle öyle. Tam o sırada mekanlarla ilgili bir kriz vardı. Yani neredeyse bütün İstanbul'u aramışlardı ve film için uygun bir mekan bulamamışlardı. Çünkü spesifik ihtiyaçları vardı hikayenin. İki katlı olacak, müstakil olacak, işte kapıları ayrı ayrı açılacak, birinin mümkünse balkonu olacak, diğerinin daha küçük olacak, bir odası olacak, karanlığa bakacak. Yani çok fazla spesifik ihtiyacı vardı. Dediler ki biz bulamadık, yani çok aradık ama bulamadık. Dedim ki bana gösterir misiniz daha önce baktığınız mekanları? Ya üç ya beşinci evde. Dedim ki bu eve tekrar bakmak ister misiniz? Ya biz baktık, orası mümkün değil, olmaz. Zaten çok küçük, zaten bir odası eksik vesaire dediler. Dedim ki lütfen bu eve gidelim. Eve gittik ve pek çok açıdan film için çok uygundu. Belki bazen kadın olduğunuz zaman evet bir yerde bir şey buluyorsunuz ama onu bir yere kadar taşımakla ilgili önünüzdeki engelleri aşamayabiliyorsunuz. O sırada yardımcı yönetmenimiz Ulaş Parlak Yıldız, şu duvarı kırmaya ne dersiniz dedi. Kırabilir miyiz dedik. Soralım, belki de olur dedi. Gerçekten de evin bir duvarını kırdık ve o evde olmayan bir odayı başka bir yerde çektik. Yani eksiklerini daha doğrusu tamamladık evin ve daha önce baktıkları olmaz dedikleri bir evde filmi çektik. Bence film için çok doğru bir mekandı. Sonra koca bir masada oturuyoruz bütün ekip. Ahu ile ben bir kenarda çalışıyoruz, film hakkında konuşuyoruz. Diğer bir kenarda yapımcılar, öbür tarafta reji ekibi programa çalışıyor vesaire. Ahu bana dedi ki, Meryem ben çok korkuyorum. Koca filmi nasıl çekeceğiz bilmiyorum dedi. Ay. Dedim ki, o kadar iyi biliyorsun ki. Yani senin anlattıklarından ben görüyorum filmini. Gerçekten bilmiyorum dedi, bak şaka değil. Tamam dedim, yavaş yavaş şimdi kadrajları oluşturmaya başlayalım. Ne olduğunu bilmiyorsak da içinde, ne olmadığını konuşalım. Mesela bir bardak su bu kadrajın içinde yok diyelim. Böyle böyle konuşa konuşa o kadraj ortaya çıkacak. Ve gerçekten de aslında en başından itibaren Ahu çok netti. Zaten kendini müthiş ifade eden bir kadın.
Çok muhteşem birisi.
Evet, kesinlikle öyle. Senaryosu da şahaneydi. Tabii şöyle bir durum vardı. Film Toz Bezi, Ahu filmi teyzesine ithafen yazmıştı. Benim de annem, babamın işte sendika üyesi olduğu için işten atıldığı bir dönemde işte lisedeki sürecimiz halal görmesin diye temizlik yapmaya gitmişti. Dolayısıyla benim de bildiğim bir şeydi. Hikaye. Yani işte gündelikçi olmak ne demek, hangi handikapları var, nelere maruz kalıyor insanlar. Benim de bildiğim bir şeydi. Ahu'nun da bildiği bir şeydi. Hiç yabancılamadık. Gördüğümüz sakil bir şey zaten kendini atacaktı. Bir de onun getirdiği bir güven de vardı. Ve bütün bunlar bir arada çalıştı.
Muhteşem.
Çok iyi çalıştı.
Yani o kadar güzel anlatıyorsun ki böyle birdenbire hani hiç niyetim yok bir film yapayım da Meryem'le çalışayım duygusal elde ediyorum. Yani hiç film yapmaya niyetim yok çünkü. Yani müthiş güzel anlattın. Aslında çok çalıştığın aslında bu noktada önüne gelen meselelerde nasıl ruhunu, yani o karşılıklı birbirine güven çok değerli diye anlıyorum. Evet. Ve aslında birbirinin dilini anlamak. Peki şunu soracağım, bir proje önüne geldiğinde bir hayır deme noktan, yani seçme kriterlerin neler oluyor?
Çok fazla şey. Öncelikle şimdi biz Ahu'dan bahsettik. Ahu'nun yeri gerçekten çok ayrı. Ama başka bir yönetmenden bahsetseydik de benzer bir hikaye ortaya dökülürdü. Çalıştığım bütün yönetmenleri çok severim. Sevmeyeceğimi düşündüğüm biriyle çalışmam.
Ben bazen atölyelerde diyorum ki yönetmen yapımcı ilişkisi için söylüyorum bunu. Yani o opsiyon geliştirme süreci çok önemli. Çünkü orada siz aslında bu nişanlılık, hani derler ya tırnak içinde gibi, yani hayata devam edip edemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Yani o süreçlerde benim için de aynı şey geçer. Çok çok anlayabiliyorum. Peki kurgucuyla bir iletişimin oluyor mu?
Evet. Evet,
yani o buraya özel hazırladım bunu çünkü hani görüntü yönetmeni, kurgucu, iki soru aslında bu. Hem kurgucu hem sanat yönetmeni. Yani bu ikisiyle de çok bağlantın var.
Kesinlikle öyle.
Biraz oradaki ilişkiyi de duymak isterim aslında.
Ya sinematografi kağıt üzerinde başlıyor, kurguyla beraber devam ediyor.
Tabii.
Yani siz istediğiniz kadar sinematografik böyle enteresan bir şey inşa edin. Hatta onu gerçekleştirin. Muazzam ışıklarla, çok ilginç kamera açıları ve hareketleriyle vesaire. Kurgucunun elinde, eğer hikayeye hizmet etmediğini düşünüyorsa bu planlar, sizin bıraktığınız yerde durmazlar ve siz karşılaştığınızda gerçekten şok geçirebilirsiniz. O yüzden de bir kere kurguyu, kurgunun dinamiklerini ve prensiplerini anlamaya çalışıyorum önceden, bir öğrenci gibi. İkincisi, beraber çalışacağımız kurgucuyu çekimlere başlamadan önce tanımayı
çok istiyorsun.
O istemese bir şey söylemek bile, aklımızdakini ona anlatmayı çok seviyorum.
Çok değerli bir şeyden söz ediyorsun. Çok evet. Önemli çünkü, yani bu beraber olursa bir anlamı var.
Evet, evet, kesinlikle. Bazen bazı kurgucular çekim sürecine dahil olmayı tercih etmiyorlar. Saygı duyuyorum. Çok fazla şey bilmeyi tercih etmeyebiliyorlar. Çünkü ilk kez karşılaşmanın getirdiği enerjiyi deneyimlemek istiyorlar. Çok iyi anlıyorum. Bunu da bozmadan, bu büyüyü de bozmadan daha kavramsal, daha soyut bir zeminde hayalimizdeki akışı tarif etmeye çalışıyorum. Çok kritik.
Bu bence önemli. Yönetmen için de çok önemli bir şey bu bence. Öyle, kesinlikle öyle. Yönetmen için de çok önemli. Çünkü hani sen kalkıp şöyle söyleyeyim. Hani bir yemek tarifi üstünden baktığımızda bir şeyinin, bir lezzetinin de eksik kalmaması gerekiyor. Yani evet, onun kesinlikle. İçinde olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Peki sanat yönetmeni zaten en baştan itibaren var değil mi? O
evet,
çok
evet.
Çünkü sanat yönetmeni bu noktada, bence ben gene anlatırken diyorum ki hani siz bir renk duvar hayal edebilirsiniz ama bunu görüntü yönetmeniyle ve yönetmenle tartışmadan koyma şansınız olmaz. Yani bunu koymak durumundayız diye.
Evet, öyle öyle. Daha çok kendisinin senaryosunu yazan yönetmenlerle çalıştığım için sanat yönetmenleriyle de yönetmenler arasındaki bağlantı kopmasın diye çok uğraşıyorum. Yani sadece benimle sanat yönetmeni arasında bir diyalog şeklinde
tabii,
gelişmemeli.
Tabii olmaması lazım. Tabii.
Hatta bazı anlar geliyor. Ben sadece orada dinleyen pozisyonda da olabiliyorum. Olur da sakil ya da yanlış olduğunu düşündüğüm bir şey olursa onu tartışmaya açmak için. Yoksa karar verici olmak gayesiyle de değil.
Şimdi burada tabii yaratma ve ortaya koyma cesareti diye bir konu var aslında. Çünkü bir resim konusunda anlaşmaya sen bir katkı sunabilirsin. Diyebilirsin ki ben bu resmi ve ışığı böyle gördüm. Yönetmen de sana başka bir şey tarif ediyor olabilir. Yani kendi yaratıp ortaya koyma cesaretini de oradan aldın. Genellikle yönetmenin görüşüne hizmet etmek istiyorsun ama içine sinmeyen bir şey de koyuyor biliyor musun? Koymazsın herhalde önüne değil mi?
Zannetmiyorum. Bazen bir konu hakkında bir sonuca varmaya çalışırken çok da inanmadığım bir fikri söyleyebilirim ki onun olmaması gerektiğini tartışırken kendi doğrumuzu bulalım diye.
Evet, aslında bu güzel bir yöntem. Yani aslında yaratma cesareti gelen o ipuçlarıyla birlikte ortaya koymaya yönelik bir şey.
Bir de deneyim kazandıkça hayalinizde kurduğunuz şeyi gerçekleştirmek size yetmiyor. Daha fazlasını istiyorsunuz.
O kesin öyle.
Ve o sırada bir kamera asistanının söylediği bir şey, evet, onu daha ileriye götürebilir. Duymaya çalışıyorum. Duyabilmek için de hazırlığı çok sıkı yapıyorum.
İşte
dersime çalışıyorum ki sonra setteki her sesi duyabileyim.
Benim için en önemli bölüm hazırlık.
Evet.
Yani ben hazırlığın sessizce, yani şimdi yapımcı tarafına gelince de hazırlıkta sen hani böyle şey yaparlar. Para, hayır para değil. Yani para zaten bulmak yapımcının işi. Ama bir taraftan işte görüntü yönetmeniyle, sanat yönetmeniyle, yönetmenin kendi ritminin nasıl gittiğiyle o uyum gidiyor. Yani bunların her birini gözlemlemek ve bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şeyi soracağım sana. Eleştirilere açık biriz misin?
Yani bana sorarsanız o kadar açığım ki hatta bazen dengemi yitiriyorum.
Bana da açıksın gibi geliyor. Burada şu an gördüğüm insan. Ve neyin sinir? Mesela sinirlen, seni en sinirlendiren şey ne olur? Mesela bir sette neye çıldırırsın?
Kendime sinirlenebilirim.
Ay canım benim ya.
Yani şey gerçekten kolay kolay bir başkası.
Sabırlı bir insansın.
Beni sinirlendirmez, beni hayal kırıklığına uğratır. Üzer çok. Hmm. Ama kolay kolay sinirlendirmez. O hayal kırıklığını da kolay kolay atamam. Maalesef böyle benim bir sorunum da var. Ama hatayı genellikle kendisinde arayan birisiyim. Onu çözmeye çalışan birisiyim. Ama enteresan bir keresinde bir arkadaşım. Bana senin sette despot olduğunu söylüyorlardı. Hmm. Ben de despot mu dedim. Yani olabileceğim. Olabilir. Gerçekten bana sorarsanız. Sonra beraber çalıştığım, çok sevdiğim, yakın olduğum birkaç yönetmen arkadaşım aradım. Hmm. Dedim ki hakkında böyle bir şey duydum. Ne kadar gerçek. Hepsi saçmalama. Ne alakası var despot olmakla. Ben senin kadar çok dinleyen birini görmedim dedi. Hmm. Sağ olsunlar. Ama bir tanesi despot demezdim ama çalışması da kolay birisi değilsin şimdi Meryem'ciğim dedi.
Ay bu benim sürekli başıma gelen bir şey.
Zor olduğumu da şöyle tarif etti. Çok çalıştığım için gece gündüz hani her anımda sürekli bunu düşünüp sürekli çalıştığım için bazen birileri için zor olabiliyorum. Artık yeter konuşmayalım. Havadan sudan konuşalım diyebiliyorlar bazen.
Bu anlattığında da hani sen onu hiç öyle yaşamıyorsun ama karşındakini öyle bir yaşatıyorsun. Değişik bir şey yaşatıyorsun yani. Bu da ilginç. Yani bunu kendi mesleki deneyimimde çok mesela hani sen de şimdi bugün geldiğinde hani ne olur bana Zeynep Hanım deme. Zeynep de filan dedim hatırlarsan. Evet. Çünkü böyle genelde böyle bir hani saygı, hanım, büyük, hoca filan. Hayır değil. Yani sadece Zeynep ve de aslında hepimiz bir işin İyi olması için çalışıyoruz. İyi olması için yani benim önceliğim o. Orada iş iyi olana kadar başka türlü aklıma gelmiyor. Yani sen de aslında hani o süreci iyi geçirip iyi bir sonuç almaya odaklanıyorsun diyelim.
Az önce yollarımız bugüne kadar hem kesişti hem kesişmedi diye söze başladın. Ve ben de biraz önce kapıdan içeriye girdim. Böyle bir ilk kez benden biri.
Evet. Çünkü birbirimizi bahsediyoruz.
Bunu size hani şimdi ya da sonra bir an söyleyecektim ama şimdi yeri geldi sanki.
Ne güzel. İlginç vallahi mi? Onu güzel verebildiysem mi? Ne mutlu. Aslında biraz bir adım yakına geldiği zaman onu zaten hissediyor insan. Ama uzaktan şimdi çok farklı. İşte bugün moda denen, algı denen bir şey var. O algın içinde. Bir de galiba şu olabilir mi? Buradan yavaş yavaş oraya geleceğim. Şimdi bu sektörün içinde kadın olmak. Bu çok böyle klişe bir soru gibi geliyor ama çok önemli bir soru.
Kesinlikle çok,
çok önemli.
Önemli
bir soru ve seni burada bulmuşken konuşmak istiyorum. Şimdi ben mesela kendim sektöre işte 20'li yaşlarımda girdiğimde neredeyse böyle işte her şey kapalı, öyle giyiniyorum ama sette bir tane kadınım ve size yardım edelim diyorlar. Yani böyle şeylerle ve orada farkında olmadan sert davranmaya başlamış olabilirim mesela.
Evet.
Kendim için söylüyorum. Sende de buna benzer bir durum olmuş olabilir mi? Yani ilk girdiğin andan itibaren. Çünkü hep böyle birilerinin hayalini bozduk zaman içerisinde. Çünkü bana ya şimdi nasıl olacak falan diyenler sonradan ödüller alınca ya biz o günden biliyorduk böyle olacağını. Onun yalan söyleme, bilmiyordun işte.
Kesinlikle öyle. Yani evet, klişe belki ama biz birbirimizle çok konuştuğumuz için bu konuyu bize artık sıkıcı ve yorucu gelmeye başladı. Maalesef yolun daha çok başındayız.
Çok. Dünyada da sorun böyle.
Dünyada da öyle ve ben açıkçası hazır sizi karşımda bulmuşken bu konu hakkında bildiğim kadarını söylemeyi çok çok isterim.
Zaten bu mikrofon onun için kayıtlarda. Buyurun.
Böyle yine kariyerimin başlarındayken alanında çok iyi bir reklam yapımcısı beni aradı. Sesim titriyor, ne diyecek acaba diye bekliyorum. Bir yerde tanışmışız, karşılaşmışız ve beni aradı. Bir reklam filmi var dedi. 5 gün sürecek çekim dedi. 5 günlük bir reklam filmi, büyük bir iş gerçekten. Çok. Yönetmeni tanınan biri, seninle çalışmak istiyoruz dedi. Ben beceremem ki dedim, daha önce hiç yapmadım. İnan bana zor hiçbir tarafı yok dedi. Sen zaten yaparsın da dedi. Aynı zamanda başlaman için de aslında bence çok doğru bir proje dedi. Bu arada bunu söyleyen bir erkek yapımcıydı ve bir erkek yönetmendi o sırada. Neyse, bana bir örnek video gönderdi, seyrettim. Gerçekten basit bir işti. Sonradan anlayacağım ki zor olan şey ajansı idare etmek. O sırada müşteriyi ikna etmek. Ve bunu yaptığınız işle yapmıyorsunuz aslında. Oradaki varlığınızla yapıyorsunuz. Ne kadar güçlü göründüğünüz, şık göründüğünüz, emirler yağdıran biri olarak göründüğünüz aslında bunu belirliyor. Bana tabii tüm bunlar çok tuhaf geliyor. Yani tabiatımla hiç örtüşmeyen şeyler. Sonra gittik, çekimleri tamamladık. Her şey hayal ettiğimiz gibi oldu. Hatasız, eksiksiz. Yapımcı beni aradı. Dedi ki bak harika iş çıkardın. Gel biraz konuşalım. Sana söyleyeceğim birkaç şey var. Hmm. Ofisine gittim. Karşısına oturdum. Son derece nazik. Son derece babacan. Gerçekten iyi işler yapayım istiyor. Hmm. Dedi ki Meryem'ciğim tek bir eksik vardı. Sen sete geldiğinde bir kere herkes ayağa kalkacak. Sen içeride çalışırken kamera başında senin asistanların dışarıda çıkıp sigara içemeyecekler. Setin abisisin sen dedi. Böyle dinledim.
Setin abisi.
Görüntü yönetmeni olarak. Ben böyle dinledim. Şimdi gerçekten beni sevdiğini, önemsediğini biliyorum ve anlamaya çalışıyorum. Böyle yaparsan biz bu işi beceririz diyor bana aslında. Günlerce düşündüm. O zamanki çok yakın arkadaşlarımla tabii yani 20'li yaşlarımızın başlarındayız. Yani çok hayata dair de çok az şey biliyoruz. Çok düşündüm ve dedim ki ben oyuncu değilim. Yani sette olmadığım biri gibi davranamam. Bunu bir performansa dönüştüremem. İş iyi olsun istiyorum. Bilmediğimi öğreniyorum, soruyorum. İşte elimden geldiği kadar çalış ama daha fazlasını yapamam. Yani bir abi gibi davranamam, kırıp dökemem. Asistanlarım ayağa kalkacaklar diyemem. Tam aksine lütfen otursunlar, dinlensinler işleri yokken diye düşünürüm. Gerçekten de davranışımla ilgili iyicil bir yerden, sevildiğim bir yerden de olsa yönlendirilmeye çalışıldım.
Tabii.
Fakat bunu çok hızlı bir şekilde yapamayacağımı fark ettim. Önceleri tabii ki de bunun bana iş verilmesinde bir engel olduğunu biliyorum. O çok yumuşak, çok nazik. Bu işler böyle olmaz. Birkaç kötücül hikaye de var hayatımda. Yani bana işte bir reflektör alabilir miyiz dedim diye sinirlenip o sırada tepkisini bana gösteremediği için dışarıya çıkıp ışık kamyonu tekerlerini yumruk yani tekmelediğini itiraf eden bir yardımcı yönetmenle de çalışmıştım mesela. Yani çok enteresandı o erkek dünyasında. İşin sadece bağırarak, çağırarak, kırarak, dökerek yapılabileceğine inanan az sayıda olmayan insanlar var. Bugün birçok sette ilk defa çalıştığım birileri gelip ne kadar sakin bir set diyor. Ben de içimde yananları görmüyor musun diye şaka yapıyorum. Yani güzelmiş. Neden sert olalım ki? Neden huzursuz tabii olalım canım. Ki? Zaten dersimizi çalıştık, her şeyi belirledik, insanız, konuşarak anlaşabiliyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz. Neden kötü olsun ki buradaki his?
Ama Meryem'cim o genel... bir esnek olamayıp aslında kafadaki o köşelerin olduğu bir şey. Mesleğimde 40 yıla yaklaşıyorum. Bana hala şey diyenler yani sen acaba daha mı yumuşak davranıyorsun? Çok mu iyi davranıyorsun? Nantut da ya aslında bu böyle hani aslında kadınlar pek onu yani kadınlar diye bir cümle kurduğum anda benim bütün sinirlerim oynamaya başlıyordu. Ve bir süre sonra da bunun yanlış algılanması yani aslında senin gösterdiğin yani mesela gereksizken bir durumda kendini insan savunurken bulabiliyor. Özellikle de yapımcı olarak mesela aferin kız ne güzel yapmışsın yani niye yapmayayım canım ben ne farkım var gibi bunlarla yaşadık ama ben bunlarla öğrendim ve de aslında sen de biliyorsun ki işte 2013'ten beri Avrupa Görsel İşitsel Kadın Ağı burada kadınların görünürlüğü fırsat eşitliği kamera arkasındaki fırsat eşitliği işte anne çocuklarıyla gerekirse çalışabilmesi çünkü ben mesela kendi çocuğumu doğurduğumda 2,5 sene çalışamadım. Gibi. Yani bu sadece görüntü yönetmeni için değil, bütün asistanlar için, tabii yardımcı yönetmenler için, herkes için geçerli bir şey. Ben de sakinliği ve huzuru seviyorum. Çünkü yani konuşabiliriz ve ben aslında sette herkese aynı eşit mesafedeki o saygının çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yani saygı sınırları aşılmadığı sürece yatay hiyerarşi iyi bir şey.
Evet.
Ona inanıyorum yani açıkçası.
Evet, aynı fikirdeyim.
Dolayısıyla buradan baktığımda da aslında çok yapılacak işimiz var. Özellikle örneğin şimdi çok yakın zamanda kadın yönetmenlerimizin, kadın görüntü yönetmenlerimizin filmleri çıkıyor.
Evet.
Ve bu çok değerli bir şey ve de çoğalması gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, evet.
Değil mi?
Evet. Maalesef dünyadaki ilk kurmaca filmi çekenin bir kadın olduğunu
evet,
bundan sadece birkaç sene önce öğrendim. Çok çok üzücü. Ya da Türkiye'de ilk defa kamera başına geçmiş bir kadının bunu 1960'lı yılların sonlarında yaptığını tamamen tesadüfen bir belgeselde görüntü yönetmeni kocasının yanında oturduğu sırada öylesine söylerken duydum. Ne
tabii,
kadar acı.
Tabii.
Ve bu bana şunu gösteriyor. Biz bugün evet kritik bir noktaya geldik. Evet, tarihte adı geçecek bir yıl yaşıyoruz. Ve bu 60'lı yıllarda kameranın arkasına geçen kadın meslektaşımız sayesinde dünyadaki ilk kurmaca filmi çeken ama adı tarihten silinmiş bir kadın yönetmen sayesinde. Bu mücadele sinema tarihi kadar eski.
Evet.
Yani sinema için olan ayrımcılıktan bahsediyorum. Ve işte uzun 125. yılında belki gerçekten de tarihi bir dönemden geçiyor.
Kesinlikle geçiyor ve de aslında bu 50-50-20-20 hareketi çok da ben en az o dönemde bir de daha aktiftim, evet, festivallerde. Sürekli kırmızı halılarda bütün dünyanın kadınlarıyla yürüdük ve aslında jürilerde bu 50-50 fikri çok güzel de oluştu. Evet. Yani bunun olması çok değerli bir şey. Peki şunu soracağım sana. Filmi bittin, ortaya koydunuz, yaptınız, bitirdiniz ve ilk izliyorsun. Nasıl bir his oluyor sende?
Zor bir his. Yani bunu tabii ki de o sırada hiçbir yönetmene, yapımcıya söylemedim ama genellikle kötü olduğuna dair bir hissim oluyor. Yani yapamadık, beceremedik, daha iyi olabilirdi duygusu oluyor ilk izlediğimde. Daha sonraki izleyişlerimde işte izleyen ve işte fikrini söyleyen arkadaşlarımdan filmi tekrar duyduğumda tekrar mesafe alabilir bir hale gelebiliyorum. Ama ilk izlediğimde teknik değerlendirmeler dışında duygusal olarak sert bir yüzleşme yaşıyorum. Onun da sebebini anlayabiliyorum. Çünkü biz filmleri hayal etmeye başlıyoruz. Bir süre sonra hayatın gerçekleriyle yeniden yoğuruyoruz. Bütçe gerçekleriyle, ne bileyim İstanbul'sa İstanbul'un gerçekleriyle. Hayal ettiğimiz mekanı bulamıyoruz. İstediğimiz cihazlarla çalışamıyoruz, istediğimiz kadar büyük olamıyoruz, ekipçe istediğimiz kadar zamanımız olmuyor. Bütün bunlar doğal olarak bizi hayallerimizin başka bir yerine taşıyor.
Tabii.
Ve o sahneyi aslında nasıl hayal ettiğinizi hatırlıyorsunuz ve nasıl gerçekleştiğini, seyirciyle nasıl buluşacağını görüyor. Ve o sırada bir kırılganlık oluyor içinde, dürüst olmak gerekirse. Ama bunu kimseyle paylaşmıyorum.
Tabii. Tabii o kendi içimizde aslında hani yani hangi filmini seviyorsun, yapmadığın film falan deriz ya. Ve o duygu, hep her şeyin daha iyisini aramak, aslında ruhunu bir laboratuvar gibi kullanmak, zihnini bir laboratuvar gibi kullanmak aynı zamanda çok da geliştirici bir şey. Sen hani pek çok kısa filmlere de destek oluyorsun, yapıyorsun. Ve ben kısa filmin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir tür. Yani ille de uzuna geçmek için bir, tabii ki araç olabilir, her şey olabilir ama kısa film çekerek de hayatına insanlar devam edebilirler. Kısa filmlerde daha sana, yani yönetmenle burada olabildiğince güzel bir alan kurmayı, oyun kurmayı seviyorsun.
Evet.
Kısa filmlerde daha çok alan tanınıyor mu sana bu noktada? Yani oradaki sınırı nasıl çözüyorsun? Çünkü kısa film çeken birisi, ilk filmi ise senin de biraz deneyimin varsa, ben o çok ince bir hassas bir denge olduğunu düşünüyorum orada.
Evet, ne güzel bir soru. Çok güzel bir soru. İlk filmini çeken yönetmenlerle çalıştım. Uzun, kısa, belgesel filmlerde. Ve bunun çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz sürekli çalışıyorsunuz. Ve bazı yerlerde kendinizi tekrar ediyorsunuz. Sonra ilk defa bu işi yapacak biri geliyor karşınıza. Ve daha önce bahsi geçmemiş bir şey yapmaktan bahsediyor. Benim yöntemim o iş öyle yapılmaz, böyle yapılır demek olmadı hiçbir zaman. Deneyelim, enteresan duyuldu bana, bir bakalım. Bir de hazırlık insanı, test insanı olduğum için eğer bu fikir iyi değilse ve çalışmıyorsa bunu bir deneyim olarak kazanmak üzere baştan yapalım. Olmuyorsa zaten nasıl yapacağımızı biliyoruz diyorum.
Bu aslında görüntü yönetmenleri için çok ince bir sınır. ben genellikle şunu öneriyorum. İlk filminizse görüntü yönetmeninizle alanınızı netleştirin. Yani karşılıklı fikirlerinize alan tanıyın. Ama son kararı kendiniz verin.
Çok doğru. Çok
çünkü
doğru.
Hani yönetmen sensin. O işin bir önemli bir parçası ama sonunda karar senin kararlarına çıkacak.
Evet.
Ve burada aslında bunu görüntü yönetmeninin de farkında olarak yürümesi çok değerli bir şey.
Burada Vuslat Saraçoğlu'yla bir anımız aklıma geldi. İlk defa buluştuk. Senaryosunu okudum, çok sevdim. Tabii bazı eleştirilerim vardı daha iyi olsun diye. Biraz konuştuk, birbirimizi sevdik. Bana dedi ki, Meryem sen deneyimli bir görüntü yönetmenisin. Ben ilk defa filmini çekecek bir yönetmenim. Ve çok kötü bir film çekebilirim. Buna hazır mısın dedi.
Ah çok güzel.
Aşık oldum ona o zaman. Dedim ki senden çok daha fazla hazırım. Hadi gel beraber çok kötü bir film çekelim. Borcu çektik birlikte.
Biliyorum.
Benim için müthiş bir deneyimdi. Çok şey öğrendim. Çünkü Vuslat çok soru soran biri. Yani soru sorarak senaryo yazan biri. Soru sorarak film çeken biri. Her şeyi sorular üzerine inşa eden biri. Ben de birazcık öyleyim. O sorular sorarken kendine ben ihya oluyordum.
Harika. Yani. Vuslat da çok benim çok çok sevmiş. Hala onu da konuk edeceğim burada. Ama buradan şunu da görüyoruz biraz. Hani laf var den, aslında biz kadınlar ne kadar güzel anlaşıyoruz. Çok güzel anlaşıyoruz yani. Hani bu böyle bazı ön yargılara da karşı hani bu cümle de buradan çıkmış olsun. Peki sen aslında hep oldum olası 14-15 yaşından beri görüntü yönetmeni olmak istedin. Oldun. Başarılısın ve çok da güzel gidiyor bence. Bir film çekmeyi düşünmüyor musun? Yönetmeyi düşünüyor musun?
Hayır. Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Bilmiyorum neden. Ama görüntü yönetmenliği beni fazlasıyla tatmin ediyor. Bir iş. Çok
burada da
yaparken.
Aslında ben de mesela hiçbir zaman yönetmen olmayı düşünmedim. Hiç düşünmedim. Tabii ki yapılabilecek bir şey. Düşünmedim. Bu da çok güzel bir şey. Aslında insan sevdiği ve bulduğu alanı bulunca o değil, o gücünü en güzel yere vermek ki benim yani yapımcılık hani bu kadar zor geçen yıllardan sonra hala çok severek her şeyini takip ediyorum. Sadece hani bugünkü koşullar nedeniyle Türkiye'de şu anda çok hani ortak yapımlar falan var ama Türkiye'de yeni bir filme girmek istemiyorum. Çünkü yani hayat çok hızlı geçiyor ve yeteri kadar film yaptığımı düşünüyorum.
insanın bana kendi için ben çok isterim yapmanızı.
Evet. Vallahi hayır yapacağım mutlaka yapacağım ama işte dedim ya şöyle bir senle mesela şu an motive oldu biliyorsun senle bir set deneyimi. Peki son olarak podcastimiz adı neden filmimi çekemiyorum? Ve sen aslında bütün bu kendi hikayeni, kariyer hikayeni konuşurken o son noktaya kadar gelen çok güzel örnekler de anlattın. Bizi dinleyen ve izleyenlere neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne önerirsin?
Bence eğer neden filmimi çekemiyorum gibi bir soru peyda olmuşsa içeride dönüp bir hikayeye bakmak lazım. Yani üzerine çalıştığımız hikayeye. Belki de orada yeterince içselleştirememiş olma sorunu olabilir diye düşünüyorum. Bugüne kadar çok benimseyip de yapamadığımız hiçbir film olmadı. Bunu söyleyebilirim belki. Bazen yola çıkma enerjisi gerekli olabiliyor. Bu hepimizde olmayabiliyor.
Evet, işe başlamak için değil
mi? İşe başlamak için aynen öyle. Ve yalnız olmak kolay bir şey değil. Ben bu bir film yapma yolculuğuna çıkan birilerine mümkün olduğu kadar erken kendi yoldaşlarını bulmalarını öneririm. O zaman hayat her şey çok daha
kesinlikle
kolay oluyor. %100. Ama açıkçası neden filmimi çekemiyorum sorusu benim hiçbir zaman gündemimde olmadı. Çekememiş olduğumuz filmler olmasına rağmen.
Tabii benim yaptığımın iki misli yapmadığım film var. Yapamadığım film
evet,
de var.
Evet tahmin ediyorum. Yani. Olması gerekenler, olmaması gerekenler. Olamamış olanlarla ilgili deneyimlerimiz aslında olabilenlerin arkasındaki değneklerimiz. Yani güç aldığımız şeyler. Zor bir yolculuk ama o kadar büyük getirileri var ki tabii. Bir kere deneyimledikten sonra artık vazgeçemiyorsunuz. Bilemiyorum ben anne değilim ama belki çocuk sahibi olmak gibi bir şeydir. Bilmiyorum yani.
Yakın.
Kucaklıyor o sizi, siz de onu kucaklıyorsunuz film yapma sürecinde.
Ben mesela hiçbir zaman çalışırken çalışıyorum gibi bir hisse kapılmıyorum. Yani o benim hayatımın bir biçimi zaten. O yüzden de mesela ben birileriyle çalışırken bu ekip arkadaşım olabilir, ofiste çalışacak birisi olabilir. O işe ne kadar bağlı ve kendini adayacağına birazcık bakıyorum. Yani burada asla hani adasında onun üstünden bir şey yaratalım derdi değil. Hani bir faydalanım değil. Hayır, o işe tutku çok değerli bir şey. Eğer işini tutkuyla yapıyorsan çalışıyorsun gibi gelmiyor.
Evet, evet.
Değil mi?
Evet. Son dönemlerde böyle ucundan bir yapımcılık deneyimim oldu.
Ah, ne güzel.
Evet, bilemiyorum güzel mi kötü mü? Çünkü
güzel güzel senin gibi yapımcılar olsun.
Çünkü büyük bir mesai.
Tabii.
Yaptıkça öğrendiğiniz bir iş.
Evet.
Konu kontrat okumaya, bütçe hazırlamaya geldiği zaman o zaman görüyorsunuz yani yapımcılık başka bir iş. Ama o sırada öğrendiğim bir şeyi paylaşmak isterim. Film çekme süreciyle oldukça ilintili. Tabii ki de para bulmak için bazı başvurular yapıyorsunuz. O başvurular kolay olmayan sorularla dolu.
Tabii.
Çok sevdiğim Avusturyalı bir mentöre belgesel alanında dedim ki sizce bu alana başvuralım mı? Bu enstitüye başvuralım mı? Sorulara bir bak. Eğer içlerinden bir tanesine bile cevabın yoksa henüz, o zaman başvurma dedi.
Çok güzel, harika.
Evet, müthiş bir rehber oldu benim için. Tabii. Sorulara bakıyorum. Eğer içlerinden birine henüz cevabım yoksa demek ki doğru zaman değilmiş diye düşünüyorum. Aslında bunu film yapma sürecinin bütün alanlarına taşıyabilirsiniz.
%100. O kadar güzel bir şey söyledin ki. Çünkü mesela ben reklamda çok uzun yıllar yapımcılık çok büyük ekiplerle çalıştım vesaire ama... Sinemaya geçip işte bu aşamalara başladığımda işte çeşitli fonlara başvururken orada hakimiyetim gelişti. Ve eğer o konuda hiçbir fikriniz yoksa bir şey yapmak işte mesela bazen bana derler ki hocam bütçe finans planı örneği var mı? Örnekle örnemezsin. Örnekle başvuramazsın. Kesinlikle. Hep bunu söylüyorum ya da örnek bir kontratla yapamazsın. Yani bunu baştan yapman lazım ve ben... Hani o kadar çok kontrat okudum ki hayatımda. Hani neredeyse bazen hukukçularla hani bak bu böyle deyip uyarılarım olabiliyor. Çok ama önemli. Ben senin filmler yapmanı çok isterim. Ve zaten diyorum ki birçok yapımcı için hep zaten her türlü desteğe de açığım ne zaman ne istersen. Meryem çok teşekkür ederim geldiğin için. O kadar güzel ve verimli bir sohbet oldu. Ve seninle burada bunu paylaşmak benim için harikaydı. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bir arkadaşım oldu gibi hissediyorum bu vesileyle.
Oldu. Ne demek ki oldu? Gibi hissediyorum. Bak buradan biraz sonra sarılıp öpeceğim. Tamam mı?
Tamam.
Peki çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.